Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Genç Dergisi'nin Mart 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak derginin Kafadaki Sorular bölümünde yer alan Profesör Doktor Soner Duman imzalı Namazda Okunan Duaların Anlamı Tahiyyat Duası başlıklı yazıyı paylaşacağız. Namazların ikinci rekatında ve son oturuşlarda okunan tahiyyat duası, Peygamberimizden bazı ufak lafız farklılıklarıyla rivayet edilmiştir. Bu rivayetler arasında Hanefi mezhebi tarafından kabul edilip uygulanan şeklinin anlamını kısaca ele alacağız. Et-tahiyyatu lillahi. Tahiyyat ifadesi tahiyye kelimesinin çoğulu olup sözlükte selamlama, azamet, ululuk, mülk, hakimiyet, beka, kalıcı olma, afetlerden ve noksanlardan uzak bulunma gibi anlamlara gelir. Bu ifade, her türlü üstünlüğün, kainattaki hakimiyetin, kalıcılığın, noksansızlık ve kusursuzluğun gerçek anlamda yalnızca Allah'a ait olduğunu, dolayısıyla yüceltme ifade eden selamlamanın da gerçek anlamda yalnızca Allah'ın hakkı olduğunu ifade etmektedir. Bu ifadeyle namaz kılan kişinin zihnine Allah dışında bir varlığın üstün, kalıcı, kusursuz, egemen olduğu düşüncesinin sinerek bu makama yalnızca Allah'ın layık olduğu, bu şekildeki bir selamlamayı da yalnızca O'nun hak ettiği düşüncesi yerleştirilmiş olmaktadır. Ve selavatü. Selavat ifadesi, salat kelimesinin çoğulu olup namaz, dua, yakarış gibi anlamlara gelmektedir. Bu ifadeyle her türlü ibadet, dua ve yakarışın yalnızca Allah'a yapılacağı, Allah dışında bir varlığın bunu hak etmediği kastedilmektedir. Böylece mümin ilk cümleyle her türlü üstünlüğün Allah'a ait olduğunu ifade ettikten sonra yalnızca bu üstün özelliklere sahip olan varlığın ibadeti hak edeceğini ortaya koymuş olmaktadır. Ve tayyibat. Tayyibat kelimesi, tayyib kelimesinin çoğulu olup güzel sözler ve güzel işler anlamına gelir. Bu ifadeyle Allah'ın sıfatlarının, fiillerinin ve sözlerinin her türlü güzellik ve üstünlüğe sahip bulunduğu, O'nun zatında, sıfatlarında, fiillerinde ve sözlerinde hiçbir kusurun bulunmadığı ifade edilmiş olmaktadır. Tahiyyat duasının bu ilk cümlesi, Allah'ın her türlü üstünlüğe sahip olduğunu, her türlü ibadetin ve duanın O'na yapılması gerektiğini, O'nun bütün sıfatlarının, isimlerinin ve fiillerinin kusursuzluğunu vurgulamaktadır. Duanın bundan sonraki kısmında bu defa Peygamberimizle ilgili hususlar yer almaktadır. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü, selam sana olsun ey nebi. Allah'ın en üstün varlık oluşu, ibadete layık oluşu ve her türlü üstün niteliklerin sahibi oluşunu bizler, O'nun gönderdiği nebisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla biliyoruz. İşte bu yönüyle O'nun insanlar için ne kadar önemli bir görevi yerine getirdiğine vurgu yapılmakta, şan ve şerefine temas edilmektedir. Bu duada Peygamberimize hitaben selam sana olsun ifadesi, Allah seni selam ismiyle korusun, sen her türlü kötülükten, eleştiriden selamette olasın gibi anlamlara gelmektedir. Böylelikle mümin, hayatında peygamberin yeri ve önemini dile getirmiş, onun davasının ve dininin her türlü eleştiriden, kötülemeden uzak kalması için dua etmiş olur. Bu duada selam nebinin üzerine olsun denilmeyip, doğrudan peygamberimize hitap şeklinde selam senin üzerine olsun ey nebi denilmesi, bir taraftan müminlerin peygamberimize yolladıkları salat ve selamların ona anında ve doğrudan iletildiğini, bu yönüyle sanki ona doğrudan hitap ediyormuşuz gibi bir anlamı çağrıştırırken, diğer yandan mümini sanki peygamber onun yanındaymış ve onunla söyleşiyormuş gibi bir duygu dünyasına sevk eder. Mümin, peygamberine arada vasıta olmaksızın doğrudan selam vermekte ve peygamberinin de bu selama doğrudan karşılık verdiğine inanıp güvenmektedir. Böylece her namazda Rabbinin huzurunda ona dua eden mümin, aynı zamanda tahiyyat okurken Rabbinin elçisiyle de sanki arada vasıta olmaksızın söyleşmekte, ona selam söylemektedir. Duanın ilk cümlesinde Allah Teala'yı selamlayarak söze başlayan mümin, duanın bu noktasında bu defa peygamberi selamlamış olmaktadır. Ve rahmetullahi, Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun ey Nebi. Burada da peygamberimize hitaben selamlamadan sonra Allah'ın rahmetinin onu kuşatması için dua etme söz konusudur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın rahmetinden en büyük payı kuşkusuz ki onu kullara tanıtan peygamber hak etmektedir. Bir müminin peygamberin rahmete nail olması için dua etmesi demek, aslında dolaylı olarak kendisinin de o rahmetten pay sahibi olması için dua etmek anlamına gelir. Çünkü nasıl ki peygambere selam gönderen kimseye selamla karşılık veriliyorsa, peygamber için rahmet duasında bulunan kimseye de rahmetle karşılık verilir. Ve berekatühü, Allah'ın bereketi senin üzerine olsun ey Nebi. Bereket ifadesi her türlü hayır, iyilik ve bolluğu ifade eder. Bu ifadede müminin peygamberin her türlü iyiliğe ve hayra nail olması, onun iyiliklerinin çoğalması için dua etme söz konusudur. Esselamu aleyna, selam bizim üzerimize olsun. Duanın bu kısmında müminler kendileri için selamet ve hayır talep etmektedirler. Böylece ilk başta Allah'a selamla başlayan, sonrasında peygambere selamla devam eden dua, bu son kısımda müminler ve salih kimselere selamla son bulmaktadır. Allah her türlü hayrın ve selametin kaynağı, peygamber bunun tanıtıcısı, müminlerse bu hayır ve selametin muhatabıdır. Duanın bu kısmında çoğul ifade kullanılması, erkek ve kadın, yaşayan ve ölmüş olan insan ve cinlerden bütün müminlerin bu duaya dahil edildiğini göstermektedir. Böylece Rabbi huzurunda tek başına namaz kılıyor bile olsa mümin, aslında tarih boyunca bütün iman edenlerle birlikte aynı yolda yürüdüğünü, aynı ideale inandığını, aynı davaya gönül verdiğini ifade etmiş olur. Nasıl ki Fatiha suresinde, yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz ifadesinde çoğul bir ifade kullanılıyorsa, burada da selam bizim üzerimize olsun ifadesinde de çoğul ifade kullanılarak iman bağının zamanları, mekanları ve türlü engelleri aşarak tüm müminleri birleştirdiğine vurgu yapılır. Ve alâ ibadillâhi sâlihîn, selam Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Salih kullar ifadesi gerek Allah'a karşı, gerekse Allah'ın kullarına karşı görevlerini yerine getiren, sorumluluk bilincine sahip olan kimseleri ifade eder. Bu ifadenin kapsamına Allah'a kulluk eden melekler, cinler, peygamberler ve diğer salih insanlar girer. Böylece mümin, Allah'la başladığı duasını salih olan bütün kulları kuşatacak bir ifadeyle en geniş noktaya taşımış olur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Bu ifadenin ilk kısmı kelime-i tevhiddir. Böylece mümin duasının sonunda Allah'tan başka ilah olmadığını vurgulamış, Hz. Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğunu ikrar ederek imanını dile getirmiştir. Son olarak şu hususu belirtelim. Bazı kaynaklarda tahiyyat duasının aslının, Peygamberimizin Miraç'a çıkışı esnasında Rabbimizle yaptığı selamlama ve konuşma olduğu ifade edilmişse de, buna dair güvenilir herhangi bir senet zikredilmediği gibi, muteber hadis kaynaklarında Peygamberimizin namazlarda tahiyyat okumayı öğrettiğine ilişkin rivayetlerin hiçbirinde bu husus yer almamaktadır. Şu halde mutlak olarak bu şekilde inanmak yerine Peygamberimizin bu duayı namazdayken okumamız için özel olarak öğrettiğine inanmak daha doğrudur. Kuşkusuz her şeyin en doğrusunu Allah Teala bilir. Değerli dinleyenlerimiz, Genç Dergisi'nin Kafadaki Sorular bölümünde Profesör Doktor Soner Duman imzalı Namazda Okunan Duaların Anlamı Tahiyyat Duası başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak. Ve şimdi de yine Genç Dergisi'nden bir başka yazıyla birlikteliğimize devam edeceğiz. Muhammed Yazıcı'nın kaleme aldığı Cüneydi Bağdadi ile baş başa iyi niyet kapısını açan muvaffakiyet kapısına ulaşır. Sufilerin önderiyle ilim ve hal üzerine başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Nihavend kökenli bir ailenin çocuğu olarak Hicri 220 miladi 835 yılında Bağdat'ta doğup 297'de miladi 909'da aynı yerde vefat eder Cüneyd el-Bağdadi. İlk terbiyesini dayısından meşhur Sufi Seri Es-Sakati'den alır. Gençliğinde hadis ehlinin halkalarına katılır ve 20 yaşında fetva verecek seviyeye ulaşır. Ardından yöneldiği Sufi meşrepte Seri Es-Sakati, Haris el-Muhasibi, Hasan el-Mesuhi ve İbn el-Keribi gibi geniş yelpazede tasavvuf önderlerinden istifade eder. Sonunda basit ilimle hali iyi olanlarla, çok ilimle hali kıt olanların yaygın olduğu bir ortamda iki yönü şahsında birleştirerek tasavvufun şeyhi ve sufilerin önderi diye ünlenecek bir seviyeye kavuşur. Cüneyd Bağdadi'nin en büyük çabasının tasavvufu batıl inançlardan ve asılsız uygulamalardan arındırmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada sufilik yolunda yürüyenlere yaptıklarını Kur'an ve sünnet kefesine vurmayı öğütleyerek kim Kur'an'ı ezberleyip manasını idrak etmez, hadiste iştigalden uzak durur ve fıkıhta derinleşmezse ona uyulmaz. Çünkü bizim ilmimiz kitap ve sünnete bağlıdır. Ve bir kişiyi havada uçarken bile görseniz ilahi emir ve yasaklar karşısında nasıl davrandığına bakmadan ona uymayın gibi önemli sözler sarf etmiştir. Büyük zahit ve mutasavvıfla yaptığımız sözleşüde üzerimize düşen ilk görevden sufilerin ayırt edici değerlerine birçok konuyu sorup doyurucu yanıtlar aldık. Sofraya buyurun. Öncelikle nereden başlamalıyız? Bilmemiz gereken en temel şey nedir söyler misiniz? En temelde yaratılan yaratıcısını kul Rabbini bilmeli. Böylelikle ona layık olduğu şekliyle tazim göstersin, itaat etsin ve Rabbinin tevhidini idrak etsin. Tevhid derken siz neyi kastediyorsunuz? Nedir tam olarak tevhid? Tevhid, öncesizliğinde ve sonrasızlığında Allah Azze'nin tek olduğunu, O'nun yaptığını yapacak bir ikinci olmadığını iyice anlamandır. Tevhid, O'nun dışında hiçbir şeyin ne zarar ne menfaat, ne hastalık ne şifa veremeyeceğini, ne yükseltmeye, ne alçaltmaya, ne öldürmeye, ne yaşatmaya gücünün yetmeyeceğini idrak etmendir. Az önce bahsettiğiniz kulluk nasıl gerçekleşir ya da kul ne zaman gerçekten Rabbine kul olur? Başka herhangi bir kişi veya şeye kölelikten kurtulduğunda. Şu halde kulluk ve özgürlük, yani ubudiyet ve hürriyet ilişkisi gündeme geliyor. Elbette, kul Allah'ın dışında her şeyden özgürleştikçe ona kul olabiliyor. Az önce Allah'ın tevhidinden bahsettiniz. Ona giden yollar hakkında bilgi verir misiniz? Allah Resulü'nün izini takip edenler, onun sünnetine uyanlar dışında bütün insanlara Allah'a giden yol kapalıdır. Biraz daha pratik konuşursak, Allah'a giden yolun araçları neler? Bunlar günahlarda ısrar ettirmeyen tövbedir. Gafleti ortadan kaldıran azap korkusudur. Hayırlı işlere sevk eden rahmet ümididir ve kalbin ilahi denetime açılmasıdır. Günahlarda ısrar ettirmeyen dediniz. yine de insanın kendinden ümit keseceği zamanlar oluyor. Günahtan korktuğun ve sonrasında pişmanlık duyduğun sürece bu konuda kendinden ümit kesme. Bu noktada Allah'ın kuldan yüz çevirdiğini nasıl anlarız üstadım? Bunun işareti kulun kendisine faydası olmayacak şeylerle meşgul olmasıdır. Ahir zaman insanları olarak her şeyin bozulduğu bir çağda yaşıyoruz. Adeta vahşet devri bu. Duruşumuzu nasıl belirlemeliyiz? Böylesi bir vahşet ortamında akıllı kişi yalnızlığı seçer. Kim dininin, bedeninin ve kalbinin sükunete kavuşmasını istiyorsa insanlardan, kalabalıktan uzak dursun. İhlası nasıl anlamalıyız peki? İhlas, kulla Allah arasında bir sırdır. Hiçbir melek onu bilmez ki yazsın, şeytan bilmez ki bozsun, heva ve nefis bilmez ki onu saptırsın. Kulun Allah'la ilişkisini ihlasla düzenlediğini, diğer kullarla ilişkisini ise sıdk ve doğruluk kavramıyla doğru bir zemine oturttuğunu biliyoruz. İhlası tanımladınız. Bir de sıdkı dinleyelim sizden. Gerçek sıdk, sadakat ve doğruluk ancak yalanla kurtulabileceğin yerlerde doğruyu söylemektir. Gerçekten harika, bir o kadar ince bir tarif. Allah razı olsun. Doğru dürüst, yani sadık kulun tam karşısında yer alan gösterişçinin özelliği nedir? Sadık kul günde 40 kez değişir. Gösterişçi ise 40 yıl aynı hal üzere devam eder. Aman Allah'ım, normalde tam tersini düşünüyor insan. Buradan niyet konusuna geçmek istiyorum. Müslümanın niyeti amelinden daha hayırlıdır. Gerçeğinden hareketle, iyi niyet üzere iş yapmanın önemi nedir? Kim kendine iyi niyet kapısı açarsa, Allah da ona 70 tane muvaffakiyet kapısı açar. Kim de kötü niyet kapısını açarsa, Allah ona 70 tane hüsran kapısı açar. Müminin en büyük sorununa gelelim, dünya. Dünya ile ilişkimiz nasıl olmalı? Dünyaya değer verip de ondan fayda göreni bilmiyorum. Dünyadan ancak yüz çeviren, ona değer vermeyen insan bir fayda görür. Dünyanın panzehiri olarak zühdü nasıl anlamalıyız o halde? Elin değmediğinin kalpte yer etmemesi diye anla zühdü. Dünyanın küçük görülmesi ve yine kalpten onun tüm izlerinin silinmesi. Zühde neyin önünü almış oluyoruz ki? Mal azgınlığının. Çünkü dünyada iki tür azgınlık söz konusudur. Biri ilim, diğeri mal azgınlığı. İlmin sürükleyeceği azgınlıktan amelle, malın yol açacağı azgınlıktan zühdle kurtulabiliriz. Dünya ve mal kısmı anlaşıldı ya ilim? Bugün birçok metot mevcut ilim tahsilinde. Siz nasıl bir yol öneriyorsunuz? İlmin başı alimlerin ağası, ortası amellerin meyvesi, sonuysa Allah Celle Celaluhu'nun ihsanıdır. Bu sırayı unutma. İlimle amel derken onu kullanmanın vakti nedir? İlim zaten şimdi kullanılmaya memurdur. Eğer onu şimdi kullanmaz, gereğiyle amel etmezsen sonra seni helak eder. Üstadım, şükrü nasıl anlamalıyız? Şükrün hakikati Allah'ın verdiği nimetlerden hiçbirini ona isyan aracı olarak kullanmamandır. Bu noktada merak ettiğim bir şey var. Malum günümüzde Allah için kardeşlik hayli az görülen bir şey. Bu bağı yeniden nasıl oluşturabiliriz? Eğer senin zahmetine katlanacak, derdini çekecek bir kardeş ve dost arıyorsan, evet gerçekten onlar çok az. Yok eğer zahmetini çekeceğin, sıkıntısına sabredeceğin kardeşler arıyorsan, benim etrafımda çok var, sana gösterebilirim. Mesaj alındı. Genelde Allah'ın kuldan razı oluşundan söz edilir. Peki, kulun Allah'a karşı rızasının önemi nedir? Öncesinde rızanın tam olarak ne olduğunu dinleyelim sizde. Rıza, başa gelen sıkıntıları tebessümle karşılamak demek. Gelmeyenleri de ibret ve ders çıkarma düşüncesiyle beklemek. Rızanın önemi şurada. Kimi ilim ehlinin de söylediği gibi, en rahat ve mutlu hayat Allah'tan razı olanların hayatıdır. Peki bunu nasıl gerçekleştirecek kul? Kulun şunu bilmesi lazım. Rabbi kendisine en güzel şekilde muamele edendir. Kendisine en çok acıyandır. Faydasına olan şeyi en iyi bilendir. Bu takdirde başına bir şey geldiğinde bunu çirkin karşılamaz. Rabbinden geldiği için güzel bulur. Yani kul bir tür lütuf mu görmeli başına gelen her şeyi? Evet, başına gelen her şeyi Allah'ın bir lütuf ve ihsanı gördüğü zaman ondan razı olmuş demektir. Yaşadığımız hastalık ve acılar da buna dahil mi? Elbet. Nitekim yaşadığımız hastalık ve acılar bize 4 fırsat sunar. Büyük günahlardan temizlenme, küçük günahlara kefaret, Rabbi hatırlama ve isyanlara karşı sınır. Bu genel sorulardan sonra sizin esas alanınız tasavvufa gelelim üstadım. Evvela tasavvufu nasıl tarif ediyorsunuz? Tasavvuf, bütün düşük ahlaki vasıflardan uzaklaşmak ve seçkin olan ahlaki meziyetlere sahip olmaktır. Peki bu yolun en temel ölçüleri neler? Kur'an ve sünnet. Kim Kur'an okumaz, hadisle uğraşmazsa tasavvuf yolumuzla ilgili konuşması uygun değildir. Aslında daha çok sufileri sufi yapan değerleri öğrenmek istiyorum. Nedir bunlar? 4 şey bizi biz yapar. Bu 4 şey yolumuzun ayırt edici vasfıdır. Ancak kalbe doğan manevi halden konuşuruz. Sadece açlık ve yokluk durumunda yeriz. Sadece uyanık kalmak mümkün olmadığında uyuruz ve ancak Allah korkusuyla susarız. Bu 4 sufilik esasını duymam çok iyi oldu. Bu yolda uyulacak kişilerin donanımları nedir peki? Az önceki cevaptan anlaşılabilir. Kur'an ve sünnet. Tasavvuf yolumuz Kur'an ve sünnete bağlıdır. Dolayısıyla kim Kur'an'dan uzak düşer, sünnetle iştigal edip manasına nüfuz etmezse, o kişinin peşinden gidilmez. Tam bu noktada kişileri tartacağımız ölçüyü verir misiniz? Bu ölçü ilahi emir ve yasaklardır. Bir adamın havada uçtuğunu bile görsen, dinin emir ve yasakları karşısında nasıl davrandığına bakmadan onun peşinden gitme. Peki siz tasavvufi eğitimi hangi söz ve kitaplardan aldınız? Biz tasavvufu sözlerden veya kitaplardan almadık ki, aksine onu açlıktan, dünyayı terk etmekten aldık. Nefse alışkın ve hoş gelen şeylerden koparak. Zira tasavvuf Allah'la ilişkinin tertemiz olmasıdır. Bunun temeli de dünyadan kaçınmak. Harise ne güzel söyler. Nefsimi dünyadan kaçındım, gecemi uyanık, gündüzümü susuz geçirdim. Allah razı olsun üstadım. Çok önemli şeyler söylediniz. Belki bir gün tekrar rahatsız ederiz sizi. Değerli dinleyenlerimiz, Muhammed Yazıcı imzalı Cüneydi Bağdadi ile baş başa iyi niyet kapısını açan muvaffakiyet kapısına ulaşır. Sufilerin önderiyle ilim ve hal üzerine başlıklı yazıyı paylaştık. Genç Dergisi'nin Mart 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı değerli dinleyenlerimiz. Bu akşamlıkta programımızı nihayete erdiriyoruz. Geceniz hayırlı olsun, hoşça kalın.